Taiwan Excellence ikisi biri sunar.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Gökhan Yılmaz.
Merhaba, ben Erdo Özal.
Bir ikisi bir de daha teknoloji oyun dünyasındaki gelişmeleri aktarmak üzere birlikteyiz. İlk haberimiz milli bir haber. Milli klavye, e-klavye TSE tarafından tescillendi. Boğaziçi Üniversitesi'nde geliştirilmiş ve F klavyeye göre %2, Q klavyeye göre de %25 daha hızlı yazabildiğimiz iddia ediliyor bununla beraber. Yani Q'de yavaş yazdığımızı düşünüyorsak E dizilimine getirip %20
daha yavaş yazabilirsin.
Şu an ona dönecek zaten.
Yani genel olarak kabul edilen zaten Q klavyenin en yavaş klavye olduğu şeklindeydi. Tabii şimdi E klavyeyi denemek lazım. Bilmiyoruz nasıl tepkisellik vereceğini son kullanıcı tarafında. Çünkü genelde işte parmaklara orantılı, parmak koordinasyonu uygun tuş dizilimini gitmeye çalışıyorlar ama deneyip görmek lazım. Tartışmalara bir kalem daha eklenmiş oldu.
Yavaş olacak ya. Yani alışman lazım. 10 seneden beri Q kullanıyorsun mesela.
Yani teknik olarak belki Q'dan daha hızlı olabilir ama belli bir alışkanlık var sonucunda Q klavyeye karşı. Zorlar.
Ya bir de şöyle bir durum söz konusu. Tamam, E klavye tescillensin, amenna, okey. F klavyemiz de var. Bana bugün çok satan dizüstü bilgisayarların Apple hariç F klavye dizilimli klavye verebilen söyleyin. Var mı? Yok. Yani şimdi
ki aslında bakılırsa da F klavye olayı ta 1955'lerde gümrük kanununa kadar girmiş.
Evet.
İdrarcılık konusunu bile şey
yani o yüzden yani. Şimdi E klavyeydi, C klavyeydi. Bunları tartışma zamanı mı bilmiyorum doğru mu ha? Bilgisayarda yapmak çok kolay. Mekanik klavyelerde tuşları sökmek de çok kolay. E de yaparım onu, F de yaparım artık. Onu evet değiştiririm. Windows'tan da değiştiriyorsunuz yazım şeyini, şeklini. O klavye uyum sağlıyor ama dizüstü bilgisayarları sen ilk önce bir uydur. Ondan sonra konuşalım bu konuları diye düşünüyorum.
Ya bir de tabii sonuçta çok kıymetli bir üniversitemizde önemli bir akademisyen ve muhtemelen belki onun ekibi bu konu üzerine çalışmış. Yapılan çalışmalar değerli çalışmalar ama dünya bugün çok başka bir yere doğru gidiyor. Bugün bizim kaynaklarımızı, akademik kaynaklarımızı da, diğer kaynaklarımızı da daha farklı şeylere harcamamız gerektiği diye düşünüyorum açıkçası.
Ya aslında tabii ki bu da olsun, o da olsun diyoruz ama şimdi sadece bu olup diğer tarafta çok büyük bir gelişmeyi duyurmayınca üniversiteler genelde hep bunu tartışır hale geliyoruz. Ama yeni bir klavyemiz oldu. Dizilimine bakıp, şemasına bakıp, klavyenizi ona uydurup yazmayı deneyebilirsiniz. Tabii ki Gökhan da dediğine katılıyorum ben. Q'da eğer hızlı yazıyorsanız E'ye geçtiğinizde çok uzun bir süre yavaşlayacak.
Arayacaksın harfleri.
Yani yazımızına göre performans değerlendirmesi yapabileceğin. Aslında 3 tane aynı markanın F, E ve Q klavyesini bulup
evet, denenebilir gerçekten.
Onunla ilgili değerlendirmeyi de yapabilmemiz açısından.
Pardus'un yeni sürümü yayınlandı. Çok uzun zamandır Pardus'tan bir haber çıkmıyordu. Aynen. Bu da aslında yine bir haberle gelmedi. Yani bize bir basın bülteni falan ulaşmadı. Erdi yine sağdan soldan görüp.
Ben TÜBİTAK'ın, ULAK BİM'in resmi Twitter hesabını görerek aslında bu haberi yazdım. Hatta biz bile geç yazdık aslında ama baktığım dönemde de hiçbir yerde yoktu haber. Yazmamız gereken bir haber.
Evet, hem bir basın bülteni ulaşsaydı ama daha hızlı tabii tepki verirdi basın.
2010'larda hatırlar mısın? Ajansla çalışıyorlardı biz.
Biz gittik, tesisi gezdik, şey yaptık. Evet.
Bizim o taraftaki genel TÜBİTAK merkezini vesaire de gezmiştik. Tabii anladığım kadarıyla o dönemki kadar büyük bir yatırım ve büyük bir ekip yok arka planda. Göründüğü kadarıyla en azından. Çünkü ben bizim haberin altına yorumlara da baktım. Eleştirel yaklaşımlar da var. Yani Debian üzerine sanki tema giydirilmiş gibi izlerinde bulunan bazı yorumlar da var. Tabii kurup denemek lazım. Çünkü arka planda da biz zaman zaman haberlerini veriyoruz. İşte devletimizin bazı kurumları, yerel bazı belediyeler de bu konuda Pardus'a geçmek için çalışmalar yapıyor. TÜBİTAK'ın da eğitim çalışmaları herkese. Bakıldığı zaman bir taraftan da bir miktar çalışma yürüyor devam gördüğümüz kadarıyla ama bir önceki sürümüne bakıldığı zaman arada ciddi bir zaman dilimi var. Yani sürekli de önümüze güncelleme gelmedi bu vakte kadar. Şimdi 17.0 sürümü geldim. Bakıldığından. İşte
hiç kurup denediniz mi bu arada ya?
Ben indirdim. Kurup biraz kullanayım diye indirdim ama henüz vakit bulamadığım için de kurup kullanmaya başlamadım.
Ben yeni sürümü denemedim. Daha önceki sürümleri denemiştim. Daha önceki sürümlerdeki en büyük sıkıntı, en büyük eleştiri Pardus'un kendi paketleme sistemine sahip olması ve her uygulamanın ilk önce Pardus'un elinden geçip paketlenmesi gerekmesi gerektiğiydi. Evet, çok fazla eleştiriliyordu. Bu sürümde bunlar kaldı mı yoksa genel ortak paketlemeye geçildi mi?
Ama o dönem bir saat falan bir video var değil mi galiba?
Pardus evet, Pardus ekibiyle konuştuğumuz. O videoyu da tekrar izleyip en azından eskiden neler yapılıyormuş, olay nereye gidecekmiş bilebilirler.
Bugün her ne kadar yeni nesil arayüzler biraz hani Windows alışkanlığını kırabilecek şekilde Windows'a yakın bir göstergelik sunsa bile Linux hala tam olarak kullanıcı dostu kolaylığı sağlamıyor.
Yani çok basit amatör kalmış bir arayüz etkisi veriyor insana. Şimdi tamam çok derinlemesine Linux kullanıcılar şey diyeceklerdir şu var bu var filan diye. Ben ona bakmam. Web kullanıcısı kurduktan sonra hemen o deneyimi yaşayabiliyor mu? Kolay kurulum var mı? Bunlara bakmak lazım.
Geçen sene bizim odada şeyde gösteriyordum. Linux'a da son dönemde güvenlik saldırıları, güvenlik olarak
tabii artmaya başlamış durumda. Yani o da %100 güvenli mi? Tartışılacak konulardan bir tanesi.
Güvenlikle ilgili sıkıntılar da daha fazla artıyor. Bu şu an sektörde gidişat o yönde açıkçası.
Bir güzel haberimiz var yine ülkemizden. Türk Hava Yolları'nı biliyorsunuz Amerika uçuşlarında Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı kurallar neticesinde tablet ve bilgisayar sokamıyorduk uçağa. Business class'ta uçuyorsanız size bir dizüstü bilgisayar yani sağlanıyordu ama ekonomide gidiyorsanız bunlardan mahrum kalmak.
Sadece bedava internet vardı ekonomide.
Evet, kimi zaman sıkıntı yaratabiliyordu. Türk Hava Yolları ama bence krizi iyi yönetti o tarafta. Bir tek sıkıntı uçağa binerken dizüstü bilgisayarı teslim etme süreci ve sonrası alma süreci ister istemez bir zaman kaybı yaratıyordu. Şimdi atlatılmış durumda, yasak kalktı. İngiltere'nin de yasağı kaldırması bekleniyor. Böylece aslında bu kötü durumda ortadan
İlk
kalkmış olacak.
İlk Abu Dhabi kaldırdı. Etihad Hava Yolları'nın merkezi. O tarafta hatta Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı bazı açıklamaları da oldu. İşte Etihad Hava Yolları'nın çalışması örnek model teşkil edebilir tarzında. Aslında yapılması gereken şey şu, adamlar dediler ki biz belli başlı yenilmesiz monitör görüntüleme sistemlerinin havalimanlarına girmesini istiyoruz tarzında açıklamaları vardı. Atatürk Havalimanı'nda da bu tür güncellemeler yapıldı. Yavaş yavaş yasanın uygulandığı her yerden kaldırmayı indirdiler ama bir arada şey vardı. Trump yönetiminin tartışık konulardan bir tanesi tüm ülkelere mi acaba bunu getirsek tarzında.
Evet.
Şu aşamada bir rahatlama durumu söz konusu ama yine ileride
ne olur ne olmaz bakacağız.
İşin arka planında ne dönüyor ben onu merak ediyorum.
Herhalde o güvenlik tarayıcıyı satmak istiyorlardı bir şirket. Toplam bütün ülkelere satmış oldular. Kimdir kaça kuruldu o güvenlik cihazları. Ama bizimkiler bence çok hızlı ve güzel yerine tepkiler vererek olayı çok iyi yönettiler.
Ya tabii modern güvenlik cihazları sadece Amerika için değil. Şu an hani belki onunla gündeme geldi ama tüm uçuşlar için de aslında güvenliğin daha fazla sağlanmasına vesile
oluyor. Tabii hepimizin güvenliğini sağlıyor sonuçta. Çok enteresan bir haber var. Biliyorsunuz aslında E3'ün en çok konuşulan oyunu Anthem oldu. Anthem
senin de çok konuşulan oldu.
Ben halen ismini söyleyemiyorum. Anthem. Anthem oldu. Ama burada çok konuşulacak başka bir olay var. Oyun One X üzerinde oynanmıştı. Yani Xbox'ın şu 4K oynatabilecek Scorpio Code ismine bildiğimiz sürümü üstünde oynanmıştı. Tabii ki orada da Xbox'a özel tuşlar görüyorduk. İşte şuna bas buna bas diye. Sony bu videonun üstünde oynayarak sanki PlayStation üstünde oynanmış gibi gösterip kendi kanalında koydu bunu.
Ve oyun dünyasının bu haftaki en büyük
konuştuğu konulardan bir tanesi oldu. Yani işin komiği şu. Oyunu kendi makinanda oynanmış gibi göstererek birincisi kullanıcıları kandırıyorsun. Yani bu bir yalan olayı. Kullanıcıları aldatma olayı. Ortaya çıkar çıkmaz da kaldırıyorlar. Bir özür de yok.
Ya Microsoft'un da yaptığı bir şey. Daha önce PC'de oyun oynayıp konsol çalıştırıyormuş gibi. O konuda Microsoft da çok...
İşte yani sonuçta Microsoft da Sony. Aynı. Fark etmiyor. Demek ki hepsi aynı.
Yapıyormuş demek.
Evet.
Yani. Ya öncelikle kullanıcılar izlerken şey düşündüler. Ulan bu oynanış çok benzer ya. Aynı hareketleri falan görüyoruz sanki falan diye böyle bir kuşkulanmaya başlamışlardı. Ama hani olabilir sonuç olarak. Anthem'ın belli bir demosu vardır ve bu Xbox One X'ten sonra PlayStation 4 Pro'da da çalıştırılmış olabilir diye düşünmeye başladılar. Ama sonra orada hani frame'lerde geçişlerde hafif bir bulanıklık falan olur ya. Oradan falan muhtemelen o R1 işte L1 tuşlarından PlayStation tuşlarının altında Xbox tuşları olduğunu falan fark etmiş kullanıcılar NeoGAF forumlarında falan. Sonra patlak verdi. Sonra videoyu zaten kaldırınca da direkt onaylanmış oldu.
Xbox pazarlama yöneticisi Aaron Greenberg'in bir şeyi var, yorumu var. Ups tarzında böyle gülen bir surat yapmış.
Tabii yakalamışlar açığa fırsat.
Evet.
Sade vur tokadı mantığıyla.
Ama yani böyle bir açık olur mu abi? Çok komik bir şey yani.
O gerçekten. One X'teki muhtemelen zaten görselliği PlayStation Pro'da veremeyecek. Ama o videonun aynısını
öyle bir görselliği verecek mi onu da hep beraber göreceğiz abi. O video bana sorarsan çok
yeni
etik.
Bir yatırım yapmışlar mıdır? Yaptırımda bulmuşlar mıdır acaba ya?
Bilmiyorum Sony içinde nasıl olmuş. Sonuçta kaç tane onaydan geçmiştir onu yapabilmek için ya. Belki. Acaba firmadan talep ettiler. Firma mı onlara yolladı onu?
Ya da Microsoft'ta hesabı verdiler direkt ondan mı yükledi acaba? Ne bileyim
bana. Y'den istediler, Y'den gelmeyince biz bunu çakalım ya falan.
Ne bileyim anlamadım ki yani. Çünkü en çok konuşulan oyun oydu. Bu da şeyi görüyoruz. Kendi gösterdikleri oyunlar yetmemiş. Gidip onu da modifiye edip koymak zorunda kaldılar. Çünkü oyun gerçekten çok büyük bir hype yarattı şu anda. En çok konuşulan oyunlar arasına girdi yani.
Senin en çok konuşulan oyun oldu o kesin, onu biliyoruz.
Ama dünya genelinde de çok konuşulmuş olacak ki Sony böyle bir şey yapmaya sürekli olmuş. Yani bak ellerinde God of War var. Gösterdikleri bir ton oyun vardı orada. Ona rağmen bunu da Photoshop'layıp koymak zorunda kalmışlar.
Çoğu kişinin ilgisini çektiği kesin. Ama herkeste de şöyle bir merak var. Sonuçta BioWare'de söz konusu olunca son Mass Effect Andromeda'daki sıkıntılarını biliyoruz zaten. Belli ki bu oyun üzerinde çalışıyorlarmış zaten de herkes bir merak ediyor ama bir çıksın bir görelim diye de bir temkinli davranıyorlar yani.
Temkinli. Alpha görmek lazım.
Olacak.
Alpha gameplay.
Sonbaharda çıkacak 2018'in ki yani bir yıldan fazla bir süre var yani.
Gameplay videoları görürüz arada.
Kademeli bir şekilde bence downgrade edecekler bunu görselleri.
Destiny 2'nin betası başlamak üzere, bu iyi haber. PlayStation 4'te 18 Temmuz, Xbox One'da 19 Temmuz, 21 Temmuz'da ise tüm oyuncular erişimi açık olacak. PC betası Ağustos ayında yapılacak.
Evet, PC'yi yine ötelemişler. PC'ye gelmesi zaten sürpriz olmuştu bu oyunun. Blizzard'ın Battle.net üzerinden dağıtılacak aynı zamanda. Destiny 2 bilmiyorum ya. Bana biraz böyle sunumları özellikle en başlarda biraz tepki çekmişti. Biraz esprili, komik olmaya çalışıp da atmosferi falan bozduğu düşünülüyordu bazı oyuncularda. Ama gameplay olarak da bayağı şey gözüküyor aslında. Beta trailerında falan da gördüğün zaman bayağı aksiyonlu bir sahne evet, görüyorsun.
Destiny nasıl bir oyun oldu? Ben söyleyeyim sana. Ya çok seviyorsun ya nefret ediyorsun. Nefret edenler eleştirdiler. Çok sevenler inan Destiny 2'de devam edecekler. Bekliyorlar.
Çok uzun süre oynamış olan bir sürü oyuncu var sonuç olarak ama bilmiyorum ya. Hani konsol, sadece konsolcu oynayacaksan bence güzel bir alternatif en azından ama PC yakasında biraz sıkıntıya düşebilir. Bu betada neler olacak diye merak ediyorsanız da arkadaşlar, açılış hikayesinin Homecoming görevini oynayabileceksiniz veya işte co-op olarak 3 kişi birden Strike görevlerinden Inverted Sprite'i oynayabileceksiniz. Veya 2 kişi Competitive Multiplayer modlara girerek de Countdown ve Control modlarında oynayabileceksiniz.
PC'nin ciddi bir 4K optimizasyonu olacak bu oyunun.
Bundan sonra hep bayağı bir işte, sık duymaya başlayacağız zaten ya 4K
oyunu. Scorpio'dan sonra yani Xbox One X'ten sonra ben size söyleyeyim, PC'de 4K devrimi başlayabilir. Şu anki 580 hatta 480 bile belki 4K oyun oynatan kartlar olacaklar.
Ama bizim oyuncularımız şu an bile 1080'lere çok uzakken.
1080'i boşa 480 ama 1080 demiyorum. Abi. 480 580 yakın. Tabii şu var. Gibi yani. 4K monitör çoğu kişide yok. Flash'li bile bazı kullanıcılarımızda yok. Bakalım ne olacak. Bitcoin'in enerji tüketimine gelelim aslında. Bitcoin olayın hani madenciliğe geldilerdi. Buradan tam ona geçelim. Aynen. Arkadaşlar çılgın bir haber yazdı. Çılgın bir haber yazdı.
Veriler çok büyük.
Evet, çünkü veriler inanılmaz büyük. Bitcoin için harcanan enerji bazı ülkeleri geride bırakmış durumda şu anda.
Yani Bitcoin ve Ethereum üzerinden bir araştırma yapmışlar. Madencilerin, yani Bitcoin ve Ethereum tarafındaki madencilerin dünya genelinde harcadığı enerji üzerinden bir hesaplama var. Mesela önüme bir grafik duruyor. Bitcoin ve Ethereum madencilerin toplam enerji tüketimi bugün ülke olarak baksaydık eğer en fazla enerji tüketen 71. ülkeydi. Direkt Azerbaycan'la Suriye arasına girmiş durumdalar. Örneğin Suriye'nin 16-17 milyon nüfusu var. Yurt dışına yazılan habere bakıldığı zaman da. Çok ciddi rakamlar bunlar. Zaten özellikle Ethereum gibi ne kadar ekran kartı takarsan o kadar fazla performans aldığın yerde tamam. Ekran kartlarında ince yer çekebiliyorsun. BIOS modları var. Frekansı düşürüp TDP üzerine belki oynayabiliyorsun ama taktıkça takılıyor. Taktıkça takılıyor. Performans arttırma yönünde de yardımcı olabiliyor. Bu tarafta ciddi bir enerji tüketim var ve grafiğe bakıldığı zaman da her geçen gün artıyor bu tüketim.
Ya işte gerçekten ciddi bir konu. Özellikle ülkemiz gibi enerjinin pahalı olduğu yerlerde zaten Bitcoin madenciliği artık yerini kaybetmişti. Yani öyle bir şey yoktu. Ethereum'la beraber tabii biraz zirveye bir tırmanış var. Ethereum üretmenin de zorlaşmasıyla beraber o da herhalde.
Yani şimdi mesela Visa'da dünya çapındaki popüler ve yaygın ödeme sistemlerinden bir tanesi. Onunla kıyaslanmış. Ki o tabii olgunlaşmış ve merkezi artık sistemin oturduğu bir sistem. Ödeme sistemi ve ciddi fark var mesela enerji tüketimi anlamında.
Ya bu arada ben geçen bir şey fark ettim ofise geldiğimde. Sen grafikleri izliyordun. Son... Ne oldu? Var mı bir gelişme senin paralarda?
Şu an şeyde zaten Bitcoin Mayıs ayının sonunda Haziran'la birlikte çok yüksek geçti. Fazla yükseldi. Şu an onu toparlıyor. Bayağı bir düşmeye devam edecek Ağustos'un sonunda.
Peki senin trend önerilerin ne? Bence arada bu ikisi birlerde şey de yapalım. Sanal para hakkında senin böyle...
Zaten yakında öyle bir program yapmayı düşünüyoruz.
Evet.
Ayrıntılı bir şekilde hangi coinler ne için çıkmıştır falan diye. Bu olay tam olarak ne anlama geliyor
gelecek
falan diye.
Gelecek hafta içinde çekeceğiz Gökhan'da.
Bir seriyi de düşünüyoruz aslında ve onun dışında da şey...
Neye yatırım önerirsin şu an? Bu hafta yatırım
yapacak olsun. Şu an yatırım önermiyorum.
Evet.
Çünkü öyle. Ağustos'un başında önemli bir Bitcoin güncellemesi var. Ve Bitcoin'i ikiye bölebilmesi bile düşünülüyor. Yani ikiye ayrılacak. İki farklı yönde, iki tane farklı blockchain olacak falan diye bile düşünülüyor. O yüzden herkes muhtemelen Ağustos'un başına kadar paralarını çekmeye devam edecek.
Bitcoin'in 5000 dolara vuracağı, 10 sene içerisinde 50.000 doları görecek.
Uzun vadede artmaya hep devam edecek zaten de.
Sadece bundan dolayı şu da var. Şunu ekleyelim. Geçen sektörden de bazı arkadaşlarla konuşuyorduk Mesut. Sen de hep beraber, hep birlikte. Şu anda piyasada sadece ekran kartı değil, düşük kapasiteli SSD ve yüksek kapasiteli güç kaynağı da bulunamıyormuş.
O da enteresan, evet.
Donanım dünyasında özellikle oyuncular için de olumsuz bir tablo.
Bir de bunların kendi ASIC'leri de var mesela. Kendi mining için.
Bitcoin'de var da henüz Ethereum'da ASIC'ler.
Ethereum'da yok da şeyde var mesela.
ASIC'e döndü zaten. Özel görev amaçlı yolları.
Evet.
SIA'da var mesela. Onlar da son dönemde yine çıkarmışlardı.
Bu arada Microsoft'la devam edelim. Microsoft'un biliyorsunuz Android tarafında bir sürü yatırım yaptığını gördük. Klavyeler üretti, arayüzleri çıkarttı vesaire ve yatırım yapmaya, yazılım uygulama satın almaya devam ediyor aslında. O yani dönem dönem.
Patent geliri var.
Evet. Yani, aynı zamanda Microsoft Baidu'ya da bir yatırım yaptı ki Baidu'nun oluşturduğu Apollo sürücüsüz araç platformu var ve Baidu bunu aynı Google gibi diyor ki biz platformu geliştirelim. Diğer üreticilere satalım diyor. Bunun içinde Intel, Nvidia, TomTom gibi firmaları görüyoruz ki Baidu Çinli olmasına rağmen tüm Amerikalılar oraya yatırım yapmış durumda. Bir tarafta da Google var tabii.
Ben bu Apollo'ya üye arabaya bindim Çin'de. Videosu da bizim sitede.
Yani şeyi de söyleyeyim, Microsoft da artık bu ekibin içinde.
Aynen, şimdi şöyle bir durum söz konusu. Emide platformunu kullanıyorlar donanım olarak ve yazılımın üstündeki yazılımı Baidu'nun kendisi yazıyor. Ve dediğin gibi tüm isteyen tüm otomobil firmalarına biz platform olarak bunu vereceğiz ve herhangi bir ekstra efor ya da çabaya gereksinim kalmadan senin aracın otonom olabilecek. Bu özellikle şu açıdan önemli. Birincisi kişinin iç pazarı çok büyük işte. Milyarlarca nüfustan bahsediyoruz ve oradaki otomobil firmaları dünya dev firmalar kadar henüz otonom araç yapabilecek kabiliyete sahip değiller. Hatta çoğu zaman da işte kopya araçlarla ve benzeri şeylerle gündeme gelebiliyor. Zaten iç pazarda bile otomobil satan firmalara bu teknolojiyi satıyor olmaları bunları bir anda en büyük firmalardan birisi haline getiriyor. Ama amaçları dünya çapında isteyen herkese verebilmek. Fark yaratan nokta nedir diye sorduğunuz zaman deniyor ki bizim geliştirdiğimiz algoritmalar diğerlerine göre makine öğrenme olayını daha iyi kullanıyor ve anında olaya reaksiyon gösterebiliyor. Yani bir trafik tabelasını bir kere gördükten sonra ikincisinde ilki gibi davranarak doğru yolu bulabiliyor tarzında açıklamalar var. Tabii çok daha uzun konuşabiliriz belki onu ama orada bu platform bence uzun vadede çok daha fazla yatırım alır. Başka firmalar da sürecin içerisine girer diye düşünüyorum.
Bana biraz şey gibi geliyor ya, Microsoft falan, Google falan genelde böyle yeni yavaş yavaş yükselen firmalara sürekli bir yatırım yapıyor. Hani belki bir tutarsa, belki gelişmeyi tuturlarsa falan.
Burada 50
diye.
Büyük şirket var abi, bu bir de Baidu
zaten bitmek
büyük
üzere platform. Evet. Seslere başladı 2021-22 gibi de artık araçların piyasada olması.
Ya para nerede varsa herkes bir yerde, ucunda bir yerde olmak istiyor.
Aynen.
Bu arada mikron tesisleri zarar gördü diren fiyatları artabilir haberi var. Ve en güzel yorumlardan bir tanesi de işte yıllık şeyimizde geldi. Pardon, mevsimlik diren fiyatları evet. Artış haberimizde geldi diye bir yorum vardı buna. Mikron tesislerinde arkadaşlar bir gaz sızıntısı olmuş. Ve işte diren üreten platformlardan bir tanesini kapatmak zorunda kalmışlar.
Ya
i̇şte diren, bu yüzden de fiyat artabilir.
Diren olayı yani. Şöyle, diren piyasası petrol piyasası gibi. Fiyatlar hakikaten bilim piyasası var. Anlık değişiyor ve o konuda yatırım yapan ve sürekli grafikleri takip eden de firmalar var.
Ama kapattıkları fabrikada bu arada genel üretim %5.5'unu yapıyormuş.
Ciddi rakamlar, bir de zaten hali hazırda diren tarafında bir kıtlık var.
Ne kadar artırmışlar? %5.5'tan fazlası mı?
Yani şimdi fiyatların artacağı bilinmiyor ama diren piyasasını bana hep şöyle anlatırlar. Uçağa yüklüyoruz, uçak konana kadar fiyatlar artıyor deniyor.
Petrol gibi yani. Petrolü yüklüyorsun, gemiye yoldayken fiyatı değişiyor. Evet. Gideceği durak değişebiliyor tarzında. Zaten dediğim gibi bir kıtlık var. Özellikle telefon satışlarının ciddi patlama yapması, işte mining'den sonra ekran kart tarafında ciddi yoğunluk olması.
Ya bugün bir tablet tutuyorum 512 GB'lık daha hala hafıza var yani, artmaması mümkün mü? Evet.
Bir yerde bir kriz olacak gibi geliyor.
Evet, şey, yani, şu an tablet 512 GB ve ultra hızlı bir diremle
mesela
geliyor.
Mesela senle beraber Samsung'da da konuşmuştuk şu an. Samsung fabrikaları full kapasite çıkıyor. Evet. Yani bundan sonrasında hatta firmaların daha pahalı satabildiğiniz müşterilere öncelik verelim, diğerleri beklesin tarzında yaklaşımlar da oluyor zaman zaman. Umarım bir önce çözerler çünkü halihazırda bir kıtlık varken böylesine teknik sorunların ortaya çıkması hem maliyetleri yükseltir, maliyetlerin yükselmesi de kullanıcılara daha yüksek bedel ürün alma olayını.
Sen direme de yatırım yap Gökhan arada.
Evet.
Onun da borsası varmış bu arada, alıyormuşsun, var sana gelmiyor ürün. Sonra satıyorsun ama ürünü görmüyorsun. Arada değişiyor böyle eller falan. Değişik bir olay var. BBC'den enteresan bir hamle geldi. BBC YouTube'dan çocukları uzaklaştırmak adına 44 milyon dolarlık yatırım yapacağını söyledi. Ve hedefinde YouTube, Netflix, Amazon gibi firmalar var. Bu arada şunu da söyleyelim. BBC İngiltere'nin aynı TRT gibi devlet kanalı. Ve TRT gibi aynı İngilizlerden de bir vergi kesiliyor. Yıllık 150 sterlin BBC vergisi alınıyor İngiliz vatandaşların her birinden.
Ya ben ilk başta gördüğümde şey zannettim hani. Sosyal bir amaç güden. Çocuklara daha kaliteli içerik sunabilmek için YouTube'daki çocuklara zarar
daha kaliteli gibi. Olacağı kesin ama.
Yok onu ondan düşünmüyorum ama bildiğin adamlar rakip görmüşler, rekabeti öne geçirip evet. Bir yatırım yapmışlar. Açıkçası sonucunu görmek lazım.
BBC'nin bir video platformu var çünkü.
Var kendi platformu da var.
BBC'yi ben çok seviyorum aslında. Çok kaliteli kanalları ve çok tabii. Kaliteli programları var.
Belgeselleri zaten.
Ama Türkiye'den izleyemiyorsun.
Belgeselleri onlar.
Ya mesela geçen Twitter'da bir şey vardı. Ya daha doğrusu Muharrem Hoca şeyi paylaşmış. İşte BBC gibi keşke TRT'de şey dağıtsa kullanabilecek hani programlama çipleri dağıtsa. Birisi de hani devlet kanalı, birisi de devlet kanalı ve vergilerle başka işler yapılıyor demiş. Ben dedim ki yani BBC de vergi alıyor. Ama demiş vergi alıyor ama reklam göstermiyor. Mesela BBC kanalında reklam yokmuş. Ben bilmiyordum. BBC'yi sürekli takip eden biri değilim. Reklam yok dedi. Hani bilmiyorum siz biliyor musunuz ama BBC'de reklam gösterilmemiş mesela.
Yani sürekli izlemediğim için bir yorum yapamıyorum.
Ama yaptıkları yapımlar
BBC
ortada.
BBC'de Planet Earth serisi belgeselleri evet. Zaten bugün. İşte Top Gear diye bir markaları var adamların.
Evet bakıldığı. Doğru.
Hani, bunlar gerçekten kaliteli.
Mizahından belgeseline işte haber programına falan her şeyin en kalitesini yapıyor adamlar.
Evet ya. Gerçekten öyle. RX Vega modelinin benchmark sonuçları sızdı ve sonuçlar beklendiği gibi 1080 Ti'den ama yavaş 1080'den biraz hızlı bir kartı gösteriyor. Yapılan testlerde 8 GB'lık HBM2'li bir kart görüyoruz. Demek ki iki sürüm olacak deniyor işte. Bir 16'lık bir 8'lik ama ben 8'liğin üstüne çıkmayabilirler diye düşünüyorum herhalde.
Ben 16'lık olacağını tahmin ediyorum. Yani 16 GB HBM HBM2 bellek kapasitesine sahip olan kart olabilir. Tabii maliyetlerin ne olacağını burada görmek
çünkü daha. Orada şu var. Yani 1080 Ti'den yavaşsın zaten. 16 GB'lık çıkartıp maliyeti yükseltmenin bir anlamı kalmaz.
Tabii nasıl bir yol izleyeceklerini bilmiyoruz. Belki 16 GB'lık versiyonun frekansı çok çok daha yüksektir yani bakıldığı zaman. Şu anki tabii kartların hangi olgunluk seviyesinde ve hangi sürücülerle test edildiğini henüz tam olarak hakim değiliz. Ama mevcut tablo daha önce geçmiş saflarda konuştuğumuza benzer bir tablo ortaya çıkartıyor. Bu konuda tabii olayın çok farklı ayakları var. Birincisi hani grafik tarafında böylesine bir tablo ortaya çıksa bile mining tarafında ciddi bir kazanım getirebilirse mesela.
Ya bak şöyle bir olay var Erdi kesin net. 1080'den hızlı kartı 1070'den ucuza satarsan ya da 1070 fiyatına satarsan olay değişir.
Öyle bir dünya yok ama zar çok büyük.
Evet o da var.
Emeklerin üretim değerinin şu an düşük olduğu için maliyetler de yüksek. Yani teknik olarak söz konusu grafik performansı ise AMD'nin yapması gereken 1080 Ti'den %10-15 daha hızlı bir kart en azından koymak. Çünkü 1080 Ti yeni bir kart değil. 1080'den 1,5 senenin kartı. Mimari zaten 2 sene önce tamamlanmış bir mimari. Ama dediğim gibi mesela 1080 bugün artık 1070 bugün 1080 fiyatına satılıyor. Bu performansa, grafik performansıyla örneğin madencilikte örneğin Ethereum'da işte birden 40 MHz performans sunarlarsa eğer zaten yine yok.
Evet
tutarlar.
Doğru.
Ama bizim tabii ki buradaki beklentimiz oyun konusu olduğu için şu anki tablo kötü bir tablo. Benim için AMD 1080 Ti'den hızlı bir kart çıkarmadığı sürece bitmiştir. Mühendislik anlamında başarısız olur.
Bir de hani vardır öyle net cevabı. Bak, benim için AMD bitmiş.
Yok hayır mühendislik anlamında başarısız olur. Şu var. Ha, 1080 hızında bir kart çıkartır. Fiyatı 1060 seviyesinde ya da 1070 seviyesinde olur yine çok satar. Ama biz burada tekniğinden konuşacaksak ya mühendislik yatırımından bahsedeceksek eğer AMD'nin yapması gereken şey çıktığı anda en hızlı olan kartı sunmak.
Ya büyük ihtimalle biz bir sonraki mimaride rekabetçi bir şey göreceğiz. Şu anki olayda bir sene önceden geliyormuş gibi AMD ne yazık ki. İnşallah ekran kart tarafında toparlarlar. Çünkü işlemci tarafında toparladıklarının ne olduğunu gördük. Intel yepyeni bir işlemci mimarisi peşine düştü. Yani öyle bir rekabet getirdi, öyle rekabetçi oldu ki Intel artık şu anki mimariyle buna cevap veremeyeceğini anlamış durumda herhalde.
Abi Intel'in şu an ne yaptığını kimse bilmiyor. Neden bilmiyor? Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi. Multimilyar dolarlık şirketlerden bahsediyoruz. Vesaire bugün Türkiye'de muhatabın yok. Bugün Türkiye'de bana X299'a uyumlu bir işlemci ver diyeceğin adam yok.
Yok evet.
AMD'yi bir arıyorsun abi 10 tane vereyim.
Ya ben Asus'la konuştum bu konuyu. Asus diyor ki işlemci istiyoruz diyor onlar da. Onlar da göndermiyormuş mesela.
Abi AMD Türkiye'de 2 ya da 3 kişi. Nvidia, Türkiye'de 2 ya da 3 kişi. Bunlardan donanım bulabiliyorsun, sample bulabiliyorsun, test numunesi bulabiliyorsun. Şu an Intel'den bulamıyorsun. Ve Türkiye bölge merkezi olan, zamanla 100-150 kişilik çalışana sahip ofisin bulunduğu bir ülke. Durum hakikaten o tarafta biraz sıkıntılı. Yeniden yapılanmaya gittiler ama tam olarak nereye yapılanacaklarını henüz kendileri bile bilmiyor bana soracak olursan eğer. Şimdi mimari tarafa da gelecek olursak ya, kor mimarisi zaten biz sen de bildikten sonra %5 onun da çoğu frekans artışından gelen evet. Kazanımlardan başka çok öteye gidemedi. İçine bir entegre grafik koydular.
Ne olduğu yani belirsiz.
Ne olduğu belirsiz tamam. Maliyetleri boşuna yükselttiler vesaire. Dolayısıyla iş ilanları da açmaya başlamışlar. Beyaz bir kağıt koymuşlar önlerine. Ekibi büyütelim. Yeni iklim mühendisleri bir kadroya takalım. Ve AMD'nin Ryzen hikayesinde olduğu gibi. Normalde benim AMD mühendislerinden öğrendiğim temiz bir sayfa açtığınız zaman bir mimarinin geliştirilip ürün halinde piyasaya çıkması aşağı 4 ya da 5 yıl sürüyor. Bu tabi AMD için geç alınan takvim. Intel'in parası çok, mühendislik ekipleri daha büyük vesaire. Hadi 2021'de piyasaya çıkacağını düşünürsek ya Intel diyor ki piyasaya çıktıktan sonra önümüzdeki 10 yıla yani 2030'a kadar kullanacağınız mimari bu olacak diyor. Bakalım Core'dan daha iyi olur kesin ama o dönem AMD ile rekabette ne derece yenilik çıksınlar bunu göreceğiz.
Ben açıkçası hep şey düşünüyordum yani Intel'in bir kenarda bir tane mimarisi vardır diye düşünüyordum. Demek ki öyle bir şey yokmuş yani.
Ya da belki vazgeçmişlerdir.
Aslında şöyle çalışıyordu Intel daha önce. Intel'in birkaç tane büyük mühendislik
firması. Mühendislik firması.
Bunlardan bir tanesi Amerika'da ya da iki tanesi Amerika'da bir tanesi İsrail'de ya da Haifa'da oluyordu. Genelde böyle düşünülürdü. İşte bir jenerasyon bittiği zaman diğer ekibin, bir sonraki jenerasyon diğer ekibinde geleceğin teknolojilerini arayışı sürdürdüğü şeklinde ama şu anki tablo bize gösteriyor ki Mesut.
Evet durmuşlar. Onlar da belli bir seneden sonra bırakmışlar o işleri demek ki rakip olmayınca.
Çünkü AMD'den farklı olarak Intel'in önünde şöyle bir zorluk da var. Intel mobilde yakalamak zorunda.
Evet.
Çünkü hedefleri o. Girdiler yapamadılar çıktılar. Bir daha girdiler bir daha çıktılar vesaire. Modüler bir mimari koymak zorundalar. AMD demiyor hiçbir zaman. Ben telefona da gireceğim. Arabada da olacağım. Ben iyi bir masaüstü işlemci, iyi bir sunucu işlemcisi yapma derdindeyim diyor. Dolayısıyla görevleri zor ama para da çok tabii onlar da yapabilirler.
Bu arada başarılı bir firmaya Nvidia'ya geçelim. Hani başarılı diyorum, adamlar nereye girseler domine ettiler ve piyasada lider konuma geçtiler. Şu anda otomobil teknolojilerinde liderler, GPU compute içinde liderler.
MIT en akıllı şirketi işte.
Evet, oyun grafiklerinde liderler, mobil grafikte liderler. Ve son olarak da bir sürpriz yaptılar ve yeni yayınladıkları sürücüyle GeForce 400 ve 500 serisine DirectX 12 desteği verdiler. Ekstra olarak Netflix'te de
Yeni nesil işlemci
zorunluluğunu kaldırdılar. Bir ekstra daha var. Nvidia'nın gelecekteki GPU'larında modüler bir yapıya sahip olacağını gösterdiler.
Yani tek başına aslında bir Nvidia programı çıkar.
Evet, konuş zaman. Değil mi?
Çok hızlı geçelim o zaman. Şimdi Nvidia'nın bu GeForce 400 ve 500 serisi. Yani nereden bakarsan bak 7-8 yıllık artık mimarilerden bahsediyoruz burada. DirectX 12 desteği vermesi önemli. Bunun duyurusunu yapmadılar. Keskin gözlere sahip bazı kullanıcılar bulmuşlar bunu. Ha, tabii Artık DirectX 12 destekli oyunların minimum sistem gereksinimlerinde bu EK kartları girer girmez iyi randıman veriler vermezler. Bu ayrı bir tartışma konusu ama geriye dönük olarak böyle bir destek vermiş olmaları bence güzel. Bu açıdan evet. Dedik etmek gerek. Hatta yorumlarda güzel yorumlar da var. Nvidia'nın geriye dönük destek yaptığını bilseydim Ahmet Alman tarzında yorum yazanlar da var. Bu önemli. Onun dışında tabii özellikle Netflix tarafında 4K olayı da yine önemli. Microsoft ve Intel'le bir araya gelip sonrasında tabii AMD de için içerisine girdi ama yeni nesil işlemcin yoksa 4K izleyemeyeceksin tarzında bir yaptırımları olmuştu. En azından işlemci kısmını Nvidia bypass etmeye başarmış ama yine Windows 10 işte Edge tarayıcı ve evet. HDCP 2.2 uyumlu bir 4K monitörde orada duruyor.
Netflix'in tatlı televizyonda izleniyor. En uygulamayı yüklüyorsun
adınızdasın. Evet. Gördüğün gibi şartları zor. Son olay bence haftanın en önemli haberlerinden bir tanesi. Şimdi artık tek GPU'lar yani büyük bir GPU yaparak yüksek performans sunma olayı artık transistörün doğasında sınırları zorlar hale geldi. Yani bakıyorsun bugün Nvidia'nın son gösterdiği bir GPU var volta tabanlı. Artık 20 milyar transistör koymuşlar için içerisine. Maliyet yükseliyor, verimlilik düşüyor ve ister istemez.
Üretim zorlaşıyor.
Üretim zorlaşıyor. Ürünlerin piyasaya çıkışı gecikebildiği gibi bazı hedeflerde tutmayabiliyor. Bunun yerine farklı üniversiteler ve akademik araştırma gruplarıyla ki bunlardan bir tanesi mesela İspanya'daki Süper Bilgisayar Merkezi. Bir tane büyük GPU yapmak yerine bir GPU yapalım içerisine 4-5 tane küçük GPU. Yani 1080'in GPU'sunu alalım içerisine acaba 4 tane 1060 GPU'su koyarsak nasıl olur diye çalışmaya başlamışlar ve büyük oranda da aslında sorunları aşıyorlar gibi görünüyor.
DirectX 12'nin doğasında da eğer uygulamalar desteklerse senden çoklu GPU verimli bir şekilde kullanabiliyor.
Kullanabiliyor ama tabii orada mesela şey abi şimdiye kadar ne gördük? Bir tane ekran kartının baskılı devre kartı üzerinde 2 tane hatta evet. Defix zamanında 4 tane 5 tanesini koyulduğunu görmüştük. Buradaki mantık biraz daha farklı. Bu HBM2'lerde olduğu gibi aynı yüzeyin üzerine birleştiriyorsun.
İşlemciler gibi aslında tabii öyle söylemek lazım. Aynen. İşlemci çekirdeği gibi birçok çekirdek olacak.
İşte bugün AMD'nin yakında çıkacak 16 çekirdekli işlemci. Keza benzer mantığa gülüyor ama GPU tarafında bant genişi çok yüksek olduğu için artık orada iç bağlantıyı nasıl yaparız diye düşünmüşler. Ve bazı testler var. Hala tek GPU'da benzer özelliğe sahip bir tek GPU'dan biraz daha zayıf kalıyor ama verimlilik ve üretimin daha kolaylaştırılması anlamında avantajları var. Sanırım gelecek oraya doğru gidecek çünkü AMD de benzer bir konsept üzerine çalışıyormuş. Yani önümüzdeki sene olmasa da belki 2020'lerdeki GPU'larda böyle büyük bir tek çekirdek yerine büyük bir GPU'nun içerisinde belki 10 tane 20 tane çekirdek.
Bir de onlar için de kolay olacak. Bir tane küçük geliştirecek sonra o küçüğü bir taneli satacak, ikili satacak, üçlü satılacak, dörtlü satacak işte.
Ya şey çok iyi hatırlarsın.
Yani kartların bu modelleri olacak. İçinde kaç tane küçük çekirdek ona bakacağız. Şey
hatırlarsın Mesut bu GTX ilk 8800 çıktığında yani Emin'de CUDA mimarisini tanıttığı zaman işte o CUDA çekirdeklerinden bir kısmını ses çekirdeği olarak kullanacaksın. Ses kodeklerini o işleyecek işte diğer tarafta farklı şeyler vesaire. Belki oraya doğru gideceğiz.
Bu arada MSI dijital para madenciliği için bir önemli BIOS güncellemesi yaptı. Şimdi ekran kartlarını anakartlara birçok şekilde takıyorlar ama altta ekran kartını bir tane anakart taktığınızda genelde çalışmıyormuş. Biz bunu nerede görmüştük? Anakartların üstte 8 tane bellek slotu vardı mesela. İlk X serisi işlemcilerle tanışmıştık 4 kanal bellekli anakartlarda. Bu 8 slotu doldurduğunuzda anakart boot etmiyordu.
Hala öyle.
Evet, hala da kararlılık sorunları var. İşte böyle sorunlara karşın Nvidia, daha doğrusu MSI 100 serisi yani 170 serisi ve 200 serisi anakartları için BIOS güncellemeleri yayınlamış durumda. Eğer madencilik yapıyorum ve 6 tane kartım var hepsini kullanıyorum diyorsanız iyi haber geldi. Gökhan bilmiyorum bu seni etkiledi mi? Yüzünde bir gülümseme oluştu mu?
Yok canım ben madencilikle ilgilenmiyorum da.
Evet o daha çok yatırım.
Bunlar için şeyler... bunlar için şeyler daha bence uygun ya. Hani böyle bir işe girişeceksen çalışacak mı çalışmayacak mı demek yerine hazır sistemleri alıp direkt çalışır şekilde.
Çok pahalı hazır sistemler. Orada gözü dönmüş bir şekilde satıyorlar ya.
Yani. Bu arada Burak'a demişken şimdi aklıma geldi. Bizim Samsung'dan dostumuz var İsa abi. SSD tarafına bakıyor. Aynı zamanda bir finans dünyasını yakından takip ediyor. Geçen 49 inçlik yeni Samsung kör monitörün, kavisli monitörün bir fotoğrafını paylaşmış.
İnanılmaz. Her şey orada değil mi?
9 inç abi.
Bu arada Erdi sen bunun videosunu çekmiştin. Gigabyte Mini ITX anakartın artık resmiyete kavuşturdu Ryzen. Sen birebir bir videoda zaten bütün özelliklerini anlatıyorsun.
Aynen.
Çok da güzel bir anakart. Gigabyte AB350 ne?
Ben şunu söyleyeyim. X370 Ronga seti yerine B350 kullanıyor. Bu böylesi bir konsept aslında çok önemli bir fark değil. Çünkü X370'in aslında en büyük farkı Crossfire ve SI tarafında daha esnek bir platform olması. Ama minik bir Ryzen sistem kurmak isteyenler için çok güzel bir anakart.
Üstünde bir X16 slotu var ama Ryzen sistemlerde kullanırsak X16 slotu mesela Atman işlemciler ve Apple Arc takıldığında
tabii X8. Sonuçta bu takarsan entegre GPU tarafında da durumdan istifa etme durumu kullanabilirsin. Tabii yıl sonuna doğru yeni nesil Apple'ları da göreceğiz. Onlar için de tabii geriye dönük destek anlamına güzel. Anakart güzel olmuş. RGB ışıklandırması da var. Türkiye'ye gelmesini ben heyecanla bekliyorum. Çünkü Ryzen, bazı Ryzen modelleri minik sistemleri çok uygun işler.
Ya ben de evet, minik bir sistem kurmak istiyorum. Sessiz 8 çekirdekli sistem, şöyle sessiz ofiste güzel gider. Bir diğer haberimiz Tesla'nın Güney Avustralya'da kuracağı dünyanın en büyük enerji depolama tesisi. 129 megawatt olacak. Avustralya'da kömür santralleri kapatılmış ama rüzgar enerjisi sağlayan türbinler yeterli rüzgar alamadığı durumlarda enerji kesintileri oluyormuş. Elektrikli arkadaşlar en büyük sorun, üretiyorsunuz, kullandınız, kullanmadınız, gerisi boşa gidiyor. Ya satacaksın onu ya da santralleri kapat açacaksın işte dengelemek için. Bu tip enerji depolama çözümleri geleceğin teknolojisi olarak görülüyor ve üstünde çok fazla çalışılıyor. 129 megawatt saatlik tesiste 30 bin konuta elektrik ihtiyacı sağlayabilecekmiş elektrik kesintilerinde. Ne yapacaklar? Fazla elektriği burada depolayacaklar. En azından rüzgar olmadığı zaman da buradan enerji beslemesi sağlayacaklar. Belki ülkemizde de böyle bir şey yapılarak ekstra bir şey sağlanabilir. Çünkü yarın öbür gün nükleer tesisler işte devreye girecek. Barajlarımız var. Ürettiğimiz elektriği az kullanıldığı zamanlarda depolayıp belki de böyle bir şey kullanabiliriz.
Bu ay bana şey hatırlattı ya. Bazı madenciler de şey yapıyormuş. Mesela gece 2'den sonra şey daha ucuz olduğu tarifelere geçip gece 2 pompalıyorlarmış akülerin içine. Gün boyu gündüz akülerden kullanıyorlar.
Tesla'nın zaten evet, Powerwall. Aynen öyle.
Türkiye'de de öyle yani. Farklı saat dilimleri için farklı fiyatlandırmalar var. Ben çok ufak bir ekleme yapayım. Aslında biz Tesla'yı hep otomobil firması olarak düşünüyoruz ama Tesla özünde bir enerji şirketi.
Tabii bir de bu tesisi 100 günde kurabiliriz demişler mesela.
Neden Avustralya'da ama?
İşte orada sorun var. Yok, yani bak, adam oradan para alacak.
Büyük depolama sistemi tüm ülkelerde işe yarayacak bir şey sonuç
ama
olarak.
Ama işte adamlarda sorun var, para var. Satın almak istiyorlar. Tesla'da ama satacak.
Adam da bir arz talep. Yani,
yani
bir
adam şey yapmamış. Bir hayır kurumu işleteyim, yüzde bedava kurayım falan demiyor. Sadece şunu demiş, 100 günde kuramazsam para almayacağım demiş. Ama abi, kuracağına kesin emin olsa gerek yani. Bu arada Sea of Thieves'ten bir açıklama var. Şu ana kadar yaptığımız en iyi oyun olacak demiş Rare. Ne diyorsun?
Rare çok köklü bir firma. Ta kaç seneden beri bunlar? 18 yıldan falan beri oyun geliştiriyorlar. Eski ta Atari oyunlarından, Game Boy oyunlarından falan ta buralara kadar geldiler. İşte Battletoads'lar falan. Son dönemde çıkarttıkları Killer Instinct gibi oyunlar vardı. Ama bu da şey demişler işte en iyi oyunumuz dediklerine göre bayağı iddialılar da şimdi çok da hani işte çok da fazla lazım. Yüksek de değil. Biraz da bana biraz marketing gibi, pazarlama gibi geldi.
Ben Ubisoft'un sergilediği oyunu gördükten sonra pek bunu artık umursamadım. Hem grafik olarak şey.
Ama Ubisoft oynanabilirlik konusunda patlayacak bence. Yaşayan, evet. Burada belki uzun zamandan beri ertelediler bunu. Bayağı bir çıkmasını bekliyoruz bayağıdır. Ama düzeltmiş olabilirler. Ama hala da endişelerimiz var yani. Sonuçta 4 kişi oturup da bir oynamak lazım Sea of Thieves'i evet, öncelikle.
Göreceğiz neler olacağını. Steam'in aylık 20-67 milyon kullanıcı ulaşmasına ne diyorsun? İnanılmaz bir rakam.
Ve ya, aktif kullanıcı yani. Evet. Hakikaten de inanılmaz bir rakam. Bir ara şey muhabbetleri dönüyordu işte update geldiği zaman işte yok internetin şu kadarını biz kullanıyoruz falan diye bir muhabbet vardı. 67 milyona ulaşmak sürekli yani çok paha biçilmez bir pazar elde etmiş oluyorlar. Burada birkaç tane karşılaştırma var aslında konsollarla birlikte. Mesela bugün Steam'in günlük, bunlar aylık 67 milyon kullanıcı bu arada. Steam'in günlük 33 milyon. Adam Kroll'un paylaşmış olduğu bilgiye göre de Steam'de 26 milyon yeni alıcının bulunduğunu belirtmişler. Ocak ayından, Ocak 2016'dan beri. PlayStation Network'te ise 70 milyon aylık aktif kullanıcı bulunmaktaymış. 26 milyon da PlayStation Plus abonesi bulunmaktaymış.
Şöyle bir iki ekleme var. Ben
Xbox'ta 55 milyon.
Zaten ticari olarak Steam inanılmaz büyüyen bir platform. Hani hep gözden kaçıyor ama evet, ticari varlığı zaten inanılmaz şey. Bazı kullanıcı veri tabanı ilgili istatistikler var. Mesela büyük oranda artık Steam kullanıcıları 4 çekirdeğe adapte olmuş durumdalar. Çoğunu da artık 4 çekirdekli işlemci var. Ryzen'la beraber biz Amerika tarafında hep yükseliş konuşuyoruz. Farklı platformlardan farklı rakamlara geliyor ama mesela son döneme bakıldığı zaman belki Ryzen etkisini uzun dönemde göreceğiz. Çünkü AMD'de ufak bir gerileme görünüyor Steam içerisindeki pazar payı anlamında. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki birkaç ay içerisinde Ryzen platformunun etkisi de Steam'e geçer gibi. Ekran kartı tarafında da zaten özellikle GTX 1060'ın 970'in yerini almaya en müsait ekran kartı olduğu da yine Steam kendi verilerinden anladığımız detaylardan.
Zaten hani PC tarafında platformda iş yapıyorsan mutlaka Steam'den belli başlı bilgileri alman gerekiyor. Yani adamlarda 67-70 milyon kullanıcının bilgisi demek çok önemli bir şey.
Evet. Bu haberle de ikisinin sonuna geldik. Biraz hızlı bir sunum oldu. Umarım sizler için keyifli olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
Taiwan Excellence ikisi biri sundu.